Merhabalar, ben Zara. İsveç'inde podcast'inin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 14 Haziran 2015'te polisler Didi Blanchard'ın cesedini evinin yatak odasına yüzüstü yatarken buldular. Beyin hasarı nedeniyle 4 yaşındaki bir çocuğun zihinsel kapasitesine sahip olan kızı Gypsy Rose'dan hiçbir iz yoktu. Gelin Didi bu duruma nasıl gelmiş olayın perde arkasına bakalım. Didi Blanchard 1967'de Louisiana'da dünyaya geldi. Didi'nin işleri yolunda gitmediğinde ailesinden çalma alışkanlığı vardı. Yetişkin yaşamının bir döneminde de ailelerin yanında hemşire yardımcısı olarak çalışmıştı. Didi 24 yaşındayken kendisinden 7 yaş küçük olan Rod Blanchard'dan hamile kaldı. Kızlarına Gypsy Rose adını verdiler. Ancak doğumdan kısa bir süre önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrıldılar. Didi, Rod'u geri döndürmeye çok çabaladı. Ancak Rod kabul etmedi. Didi, yeni doğan kızını alarak ailesiyle yaşamaya başladı. Kızıyla ilişkisini sürdüren Rod'a göre Gypsy 3 aylıkken Didi bebeğin uyku apnesi olduğuna ikna oldu ve onu hastaneye götürmeye başladı. Hastanede yapılan bir dizi testinin sonucunda herhangi bir sorun bulunamadı. Ancak Didi bununla yetinmedi. Daha sonra Gypsy'nin çok çeşitli sağlık sorunlarına sahip olduğuna karar verdi. Bunu tanımlanmamış bir kromozomal bozukluğa bağladı. Ayrıca annesi Gypsy'nin kas distrofisi olduğunu iddia etti ve ona yürüteç kullandırmaya başladı. Bu arada kas distrofisi de kas kitlesi kaybı ile seyreden bir çeşit rahatsızlık. Gypsy 7-8 yaşlarındayken dedesinin motosikletine binerek küçük bir kaza yaptı. Dizinde ufak bir sürtünme oluştu. Ki bu olay küçükken birçoğumuzun başına gelmiştir. En basitinden bisiklete binerken hepimiz düşüp dizlerimizi parçalamışızdır, yaralamışızdır. Ama bir süre sonra iyileşmişizdir. Ancak Didi aynısı kızın başına gelince aynı şekilde düşünmemiş ve bu kaza sonrasında doktorların Gypsy'ye kullanması gereken bir tekerlekli sandalye verdiğini etrafa söylemeye başlamış. Gypsy sık sık ailesiyle birlikte özel olimpiyatlar etkinliklerine gidiyordu. Bu arada özel olimpiyatlar da böyle zihinsel ve fiziksel engelli olan çocuklar için ve yetişkinler için dünyanın en büyük spor organizasyonu. 2001 yılında Didi, Gypsy'nin 8 yaşında olduğunu iddia ettiğinde Mardi Gras sırasında düzenlenen çocuklara yönelik bir göçüt töreni olan Creve of Mid City'nin onursal kraliçesi seçildi. Ki bu sırada Gypsy aslında 10 yaşındaydı. Gypsy 2. sınıftan sonra hastalıkları çok şiddetli olduğu için okula gitmeyi bıraktı. Annesi ona evde eğitim verdi. Gypsy Harry Potter kitapları aracılığıyla kendi başına okumayı öğrendi. Didi ailesiyle yaşarken babası üvey annesi için yemek hazırlarken içerisine tram ilacı kattığından ve kadının bu yüzden rahatsızlığından şüpheleniyordu. Didi ile Gypsy'ye yaptığı muamele hakkında konuşmaya ve üvey annesinin sağlığındaki rolüyle ilgili şüphelerini dile getirmeye başladı. Bunların rahatsızlık duyan Didi, Gypsy ile birlikte New Orleans banyosu olan Slidell'a gitmek için evden ayrıldı. Üvey annesinin sağlığı, Didi evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra normale döndü. Slidell'de o ve Gypsy toplu konutlarda yaşamaya başladılar. Faturalarını Rod'un yatırdığı nafakalarla ve Gypsy'nin rahatsızlıkları nedeniyle sağlanmış olan kamu yardımıyla ödüyorlardı. Zamanlarının çoğunu Tulane Tıp Merkezi ve New Orleans Çocuk Hastanesi'ndeki çeşitli uzmanları ziyaret ederek Didi'nin Gypsy'nin sahip olduğunu iddia ettiği hastalıkların tedavisini arayarak geçirdiler. Gypsy'ye yaptırdıkları kas biyopsisi Didi'nin Gypsy'de ısrar ettiği kas distrofisine dair hiçbir iz bulamadıysa da kızının diğer sözde sorunları için tedavi sağlamada başarılı oldu. Doktorlara Gypsy'nin birkaç ayda bir nöbet geçirdiğini söyledikten sonra ona nöbet önleyici ilaç vermeye başladılar. Bu süre zarfında küçük kıza birkaç ameliyat yapıldı ve Didi Gypsy'yi küçük rahatsızlıklar için düzenli olarak acil servise götürdü. Katrina kasırgası Ağustos 2005'te bölgeyi harap ettikten sonra Gypsy ve Didi özel ihtiyaçları olan bireylere kurulan bir sığınağa gidebilmek için kötü durumdaki dairelerini terk etti. Didi, Gypsy'nin doğum belgesi dahil olmak üzere tıbbi kayıtlarının selde kaybolduğunu söyledi. Bölgedeki bir doktor memleketi Missouri'ye taşınmalarını önerdi ve ertesi ay oraya helikopterle gönderildiler. Missouri'ye taşındıkları ilk başlarda Didi ve Gypsy eyaletin güneybatısındaki Aurora'da kiralık bir evde yaşıyorlardı. Cipsi, orada bulundukları süre boyunca damar yolu tüple beslenenlere yardımcı olan Olay Vakfı tarafından 2007'de yılan çocuğu olarak onurlandırıldı. 2008'de başka bir kuruluş tarafından kuzey tarafında büyük bir projenin parçası olarak onlara tekerlekli sandalye rampası ve jacuzzi'si olan küçük bir ev inşa edildi ve oraya taşındılar. Katrina'nın yıkımından kaçmak zorunda kalan ağır engelli bir kızı olan bekar bir annenin öyküsü yerel medyanın bülbül ilgisini çekti. Topluluk sık sık Didi'ye yardım etmeye başladı. Yardımlar birçok hayırsever desteğini içeriyordu. Louisiana'da anne ve kızı tıbbi randevular sırasında Ronald McDonald evlerinde kalmaktan yararlanmış, Missouri'de Kansas City'deki Children's Mercy Hastanesi'ndeki doktorları görmek için ücretsiz uçuşlar, Walt Disney World'de ücretsiz geziler ve McWish Foundation aracılığıyla Miranda Lambert konserlerine sahne arkası biletleri verilmişti. Ki bu konserler sırasında da Gypsy sürekli şarkıcıyla fotoğraflanmış, birçok fotoğrafları var ikisinin. Rod Blanchard ayrıca aylık nafaka vermeye devam ediyordu kızına. Kızına doğum günü hediyeleri gönderiyordu ve ara sıra onunla telefonla konuşuyordu. Rod, Didi'nin Gypsy'nin 18. doğum gününde bir telefon konuşması sırasında Gypsy kendisini 14 yaşında zannettiğinden kızına gerçek yaşından bahsetmemesini söylediğini hatırlıyor. Ki şöyle bir durum var. Annesi kesinlikle Gypsy'ye tam olarak kaç yaşında olduğunu hiçbir zaman söylemiyor. Sürekli yaşını düşürüyor. Yani mesela işte atıyorum 12 yaşındayken 10 yaşında olduğunu, ne bileyim işte buradaki gibi 18 yaşındayken 14 yaşında olduğunu söylüyor. Tabii ileriki dönemlerde bunu fark etmeye başlayacak artık Gypsy. Rod ve ikinci karısı düzenli olarak Springfield'a gidip Gypsy'yi ziyaret etmeyi umuyorlardı. Ancak çeşitli nedenlerle Didi planları sürekli değiştirecekti. Springfield'daki komşularına Gypsy Rose'un babasının kızının sağlık sorunlarıyla ilgilenmeyen ve onlara asla para göndermeyen kötü niyetli bir uyuşturucu bağımlısı ve alkolik olduğunu söylüyordu. Gypsy ile tanışan birçok insan onun tarafından büyüleniyordu. 1,5 santim boyu, neredeyse dilsiz ağzı, büyük gözlükleri ve yüksek, çocuksu sesle annesinin söylediği tüm sorunları yaşadığı algısını güçlendiriyordu. Kelliğini örtmek için sık sık peruk ya da şapka takardı. Annesi düzenli olarak Gypsy'nin kafasını tıraş ediyordu. İddiaya göre Gypsy'ye kullandığı ilacın saçlarını dökeceğini, bu yüzden önceden tıraş etmenin en iyisi olduğunu söylüyordu. Evden çıktıklarında Didi genellikle yanlarına bir oksijen tüpü, esnenme tüpü alıyordu. Gypsy 20'li yaşlarına kadar çocuklar için olan sıvı besin takviyeleriyle beslendi. Didi kızını kontrol etmek için fiziksel yöntemleri de kullanıyordu. Başkalarının yanında her zaman kızının elini tutuyordu. Gypsy ne zaman gerçekten hasta olmadığını gösteren veya zihinsel yeteneklerinin üzerinde görünen bir şey söylese Gypsy annesinin onu çok sıkı sıktığını hatırlıyor. Hatta bazen elbise askısıyla bile vücudunu evdeyken vuruyormuş. Gypsy'ye tıbbi müdahaleler devam etti. Didi, Gypsy'nin tükürük bezlerinden bazılarını botoks ile tedavi ettirdi. Ardından salyasını kontrol etmek için tükürük bezlerini tamamen aldırdı. Tükürük bezlerinin olmaması kendisine verilen nöbet önleyici ilacın yan etkileriyle birleştiğinde Gypsy'nin dişlerinin çürümesine neden olmaya başladı. Sözlü kulak enfeksiyonlarını kontrol altına almak için de kulaklarına tüpler yerleştirildi. Springfield'da Gypsy'ye gören pediatrik nörolog Bernardo Flasterstein, koyulan kas distrofisi çeşitinden şüphelenmeye başladı. MRI ve kan testleri istedi. Herhangi bir anormallik bulamadı. Gypsy'nin ayağa kalkıp kendi ağırlığını desteklediğini gördükten sonra rutin bir kontrolde Didi'ye Gypsy'nin yürümemesi için hiçbir neden görmüyorum dedi. Bernardo, New Orleans'taki Gypsy'nin doktorlara teması geçtikten sonra Gypsy'nin orijinal kas biyopsisinin negatif çıktığını, Didi'nin kendi bildirdiği musküler distrofisi teşhisini ve Gypsy'nin tüm kayıtlarının sel tarafından yok edildiği iddiasını öğrendi. Bernardo, Didi'de MPS sendromu olduğundan şüphelenmeye başladı. Bu arada MPS, Munchausen sendromu olarak geçiyor ve bu hastalıkta hastalık semptomlarının ebeveyn tarafından oluşturulduğu bir istismar tipi. Daha sonra Bernardo şüphelerini notlarına kayıt ediyor ve Didi Bernardo'nun notlarına erişmeye başarıyor ve ardından kızını ona götürmeyi bırakıyor. Bernardo Didi'yi sosyal hizmetlere bildirerek takip etmedi. 2009'da kimliği belirsiz biri polisi arayarak Didi'nin kendisi ve kızı için farklı isimler ve doğum tarihleri kullandığını söyledi. Cipsine iddia edilenden daha sağlıklı olduğunu öne sürdü. Didi, sağlık kontrolünü gerçekleştiren memurlara yanlış bilgileri eski kocasının onu ve Cipsi'yi bulmasını zorlaştırmak için kullandığını açıkladı. Görevli memurlar Rod ile konuşmadan bu bilgiyi kabul etti ve Cipsi'nin gerçekten zihinsel engelli göründüğünü bildirdi. Dosya kapatıldı. Cipsi 2001'den beri bilim kurgu ve fantezi kongrelerine katılıyordu. 2011'de bir etkinlikte annesinin onu internette tanıştığı bir adamla otel odasını bulmasıyla sonuçlanan bir kaçış girişiminde bulundu. Yine Didi, Cipsi'nin sahte yaşını daha küçük gösteren evrakları çıkardı ve polise vermekle tehdit etti. Cipsi daha sonra Didi'nin bilgisayarını bir çekiçle parçaladığını ve bir daha kaçmaya çalışırsa aynı şeyi parmaklarına yapmakla tehdit ettiğini hatırlıyor. Ayrıca bu olay sonrasında 2 hafta boyunca Didi kızını yatağına kelepçeli şekilde tuttu. Didi daha sonra Cipsi'ye zihinsel olarak yetersiz olduğunu iddia eden evrakları polise sunduğunu ve yardım için polise gitmeye kalkışırsa ona inanmayacaklarını söyledi. 2012 civarında annesi yattıktan sonra interneti kullanmaya devam eden Cipsi, Wisconsin'daki Big Bend'den 10 yaşlarında bir adam olan Nicholas Godjohn ile Hristiyan Vikarlar grubunda tanıştı. Nicholas teşhircilikten sabıkası olan ve çoklu kişilik bozukluğu olarak tanımlanan bir akıl hastalığı öyküsü olan biriydi. Ayrıca Asperger sendromuna sahipti. 2014 yılında Cipsi kendisine abla dediği ancak kendisi de hemen hemen onun yaşlarına yakın 23 yaşındaki komşusuna Nicholas ile kaçmayı tartıştıklarını ve hatta potansiyel çocukları için isimler seçtiklerini söyledi. Beşari Facebook hesabına sahip olan Cipsi ve Nicholas çevrimiçi flört ediyorlardı. Komşuları Cipsi'yi kaçış olayından vazgeçirmeye çalıştı. Hala onun çok genç ve sapık biri tarafından istismar edildiğini düşünüyorlardı. Cipsi'nin planlarını sadece fantaziler ve asla gerçekleşmeyecek olan hayaller olarak değerlendirdi. Didi'nin kızının telefonuna ve dizüstü bilgisayarına zarar verecek kadar ileri giden interneti kullanmasını engelleme çabalarına rağmen Cipsi, Nicholas ile 2014 yılına kadar temasını sürdürdü. Ayrıca Cipsi konuşmalarını kayıt ediyordu. Ertesi yıl Cipsi, Nicholas'ın annesiyle Springfield'da buluşmasını ayarladı ve masrafları ödedi. Planı, Didi ile kendisi bir sinema salonundayken Nicholas ile çarparak bir ilişki başlatması ve ardından onu annesiyle tanıştırmasıydı. Nicholas ilk kez yüz yüze karşılaştıklarında Cipsi'nin onu banyoya götürdüğünü ve orada ikisinin birlikte olduğunu söylüyor. İkisi internet etkileşimlerine devam ettiler ve Didi'yi öldürme planlarını geliştirmeye başladılar. Cinayet günü Nicholas, Cipsi'nin annesi bir doktor randevusu için evde yokken Haziran 2015'te Springfield'a döndü. Cipsi ve annesi eve döndükten ve Didi'ye uyduktan sonra evlerine gitti. Cipsi içeri girmesine izin verdi ve iddiaya göre Didi'yi öldüreceğini anlayarak koli bandı, eldiven ve bıçak verdi. Cipsi annesinin çığlıklarını duymamak için banyoya saklandı ve kulaklarını kapattı. Nicholas Didi uyurken sırtından 17 kez bıçakladı. İkisi Cipsi'nin odasında birlikte olduktan sonra Didi'nin evde tuttuğu $4000 aldı. Springfield'ın dışındaki bir motele kaçtılar ve burada bir sonraki hamlelerini planlarken birkaç gün kaldılar. Bu süre zarfında birkaç yerel mağazanın güvenlik kameralarında görüldüler. Cipsi o noktada ikisinin suçlarından kurtulmayı başardıklarına inandığını söyledi. Cinayet silahını yakalanmamak için Nicholas'ın Wisconsin'daki evine postaladılar. Sonra oraya giden bir otobüse bindiler. Birkaç tanık çifti Greyhound istasyonuna giderken gördü ve Cipsi'nin sarı bir peruk taktığını ve yardımsız yürüdüğünü belirtti. Bu sırada Didi'nin Facebook hesabından yayınlanan rahatsız edici gönderileri gördükten sonra Blanchard'ın arkadaşları bir şeylerin doğru gitmediğinden şüphelendiler. Didi telefonlara da cevap vermeyince birkaç eve gitti. İkisinin tıbbi gezilere sık sık haber vermeden gittiklerini bilseler de Didi'nin Cipsi'nin tekerlekli sandalyesini taşıyacak şekilde modifiye edilmiş arabasının hala garaj yolunda olduğunu gördüler. Pencerelerdeki koruyucu film düşük ışıkta içeriği görmeyi zorlaştırıyordu. Kapıyı kimse açmadı. Bu yüzden 911 aradılar. Polis geldiğinde içeri girebilmek için aramaya mı çıkılmasını beklemek zorunda kaldılar. Ancak mevcut komşulardan birinin bir pencereden içeri girmesine izin verdiler. Evin içinin büyük ölçüde bozulmamış olduğunu gören komşu, Cipsi'nin tekerlekli sandalyesinin hala orada olduğunu fark etti. Arama emri çıkarıldığında polis eve girdi ve kısa bir süre sonra Didi'nin cesedini buldu. Cenaze masraflarını ve muhtemelen Cipsi'nin masraflarını ödemek için bir yardım hesabı kuruldu. Yalan çarkları tanıyan herkes en kötüsünden korkuyordu. Cipsi zarar görmemiş olsa bile tekerlekli sandalyesi, ilaçları, oksijen tüpleri ve beslenme tüpü gibi temel destek ekipmanları olmadan çaresiz kalacağına inanıyorlardı. Blanchard'ların bahçesinde toplananlar arasında yer alan komşunun kızı polise Cipsi ve onun internetteki gizli erkek arkadaşı hakkında bildiklerini anlattı. Onlara isminin de dahil olduğu kaydedilen çıktıları gösterdi. Bu bilgilere dayanarak polis Facebook'ta Didi'nin hesabından yapılan gönderilerin IP adresinin izlenmesini istedi. İzleme sonucunda Wisconsin'de olduğu ortaya çıktı. Ertesi gün polisler Nicholas'ın Big Bend'lik evine bastı. Hem o hem de Cipsi teslim oldu. Cipsi'nin güvende olduğu haberi Springfield'da rahat bir şekilde karşılandı. Cipsi ve Nicholas kısa bir süre sonra Springfield'da iade edildi. Ancak Green Country şefi Jim Arnold haberi duyururken işler her zaman göründüğü gibi değildir diye uyardı. Springfield'daki medya kısa bir süre sonra Blanchard'ların yaşamlarıyla ilgili gerçeği bildirdi. Cipsi'nin hiçbir zaman hasta olmadığı, her zaman yürüyebildiği, ancak annesinin onu kontrol etmek için fiziksel baskı kullanarak aksini iddia ettiği. Arnold müfettişler dolandırıcılığın boyutunu öğrenene kadar insanları aileye para bağışlamamaya çağırdı. Çünkü bildiğiniz gibi daha önce bu cenaze masrafları için bir yardım hesabı kurulmuştu. Bu hesaba kimsenin para bağışlamamasını söylüyor. Didi'nin Cipsi'ye nasıl davrandığının açıklanmasından sonra anneye duyulan acıma yerini çocuk istismarına uğramış olan kızına duyulan sempatiye bıraktı. Birinci derece cinayet suçlaması Missouri yasalarına göre ölüm cezasını veya şartlı tahliye olmadan hapiste kalmayı gerektirirken bölge savcısı kısa bir süre sonra davayı olağan dışı olarak değerlendirdi. Avukatı daha sonra Cipsi'nin Louisiana'daki tıpkı kayıtlarını alıyor ve Cipsi için ikinci dereceden cinayet için pazarlık sağlıyor. O kadar yetersiz beslenmiş ki zaten çocuklar için olan, hani küçük çocuklar için olan bebek tüpleriyle, sıvı mamalarla besleniyor ve o kadar yetersiz besleniyor ki normalde insanlar eyalet hapishanesine girdiğinde kilo verirken Cipsi eyalet hapishanesinin olduğu yıl boyunca kilo almış ve tam 6 kilo almış. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani o kadar kötü bir durumda ki. Temmuz 2015'te savunma pazarlığı anlaşmasını kabul ediyor Cipsi ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Cipsi'nin aksine Nicholas daha büyük bir suçlamayla karşı karşıya, çünkü cinayeti direkt kendisi işliyor. Ancak avukatları onu da kurtarmak için hani zekasının iyi olmadığını, zekasının çok düşük olduğunu ve bu cinayeti planlayamayacağını ve yapamayacağını söylüyorlar. Ancak daha sonra bu mahkeme tarafından reddediliyor ve o da yaptığı eylemlerden tümüyle sorumlu tutuluyor. Şubat 2019'da da ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Bu şekilde bir dosya kapanıyor. Daha sonra olay tabii ki de komşuları tarafından duyuluyor ve herkes şok oluyor. İşte en yakın bu olayları anlattığı komşu kızı olayı duyunca gerçekten çok şaşırıyor ve bunları anlayamayacak kadar ne kadar aptal olduk diye söyleniyor bu. Didi'nin ailesi Didi'nin ölümünden dolayı hiç üzgünlük belirtisi göstermiyorlar maalesef ki. Babası daha önce zaten fark ediyor onun Didi'nin böyle hastalıklı bir şekilde kızına davrandığını. O nedenle hak ettiği düşünüyor açıkçası. Ve daha sonraki hiç kimse cenaze masraflarını karşılamıyor. Babası ve üye annesi sonunda da küllerini tuvalete döküyorlar. Bu davayla alakalı yapılmış birçok belgesel ve birçok izleyebileceğiniz döküman dizi var. Açıkçası ben de bu olayı izlediğim bir filmde tesadüf eseri gerçek yaşamdan alındığını söylediklerinde öğrenmiştim. Ve daha sonra böyle internetten araştırma yaparak öğrenmiştim o dönemler. Sizinle de paylaşırım hani izlemek isterseniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Orada en azından görsel olarak daha çok materyal var. Son olarak konuyu kapatmadan önce Cipsi'nin bir röportaj sırasında 4 Ocak 2018'de verdiği bir demeci sizlerle paylaşmak istiyorum. Annemle yaşamaktansa hapiste daha özgürüm gibi hissediyorum. Çünkü artık normal bir kadın gibi yaşamama izin var. Yani bu sözler açıkçası her şeyi anlatıyor, yaşadıklarını. Zaten fotoğraflarını da paylaşacağım sizinle. Hani eski fotoğraflarına bakıp da o halini görünce hani gerçekten insan çok üzülüyor. O halini ve şu anki halini, yani olduğu halini, aslında olması gereken halini görünce. Yani gerçekten ne kadar büyük bir istismara maruz kaldığı gözler önüne seriliyor. Yani Didi bunu hak etti mi, hak etmedi mi? Onu yargılamak, kendimde bu göremiyorum açıkçası. Çünkü onun da bir hastalığının olduğu belli. Hani bunu zaten hani hasta olmayan bir insanın yapabileceğini düşünemiyorum bile. Onun da hani bilinmeyen bir hastalığı var. Onun da belki çocukluğa geçmişinde yaşadığı kendi içlerinde sorunlar vardır. Yani onu da bilemeyiz. O dönemi çünkü çok paylaşılmıyor, çocukluğunda ne yaşadığı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum açıkçası. Beni İspeşinde Podcast Instagram hesabından takip edebilir. Bölümlerimi Spotify ve YouTube hesaplarında bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.